ve yapmakta oldukları yeni şeyin ne olduğunu görmek için ellerine baktı. İleride bu anı düşündüğünde cinayete son hamleyi yapmasına ellerinin mi yoksa Beatty'nin o ellere tepkisinin mi neden olduğuna karar veremeyecekti. Düşen çığın yuvarlanan son gürlemeleri uyuşmuş kulaklarından geçip gitti. Ona dokunmadı bile. Beatty en sevimli haliyle sırıtarak "Pekala," dedi. "Bu da seyirci toplamanın bir yolu. Bir insana silah doğrultursun ve ona söyleyeceklerini dinlemeye mecbur edersin. Konuş bakalım, bu sefer ne olacak? Neden bana Shakespeare'den bir şeyler giyirmiyorsun? Seni beceriksiz züppe. Tehditlerinden korkmuyorum Cassius. Yanımdan etkisiz bir rüzgar gibi geçiyorlar ve onları aldırmıyorum. Çünkü şeref gibi güçlü bir silahım var." "Nasıldı bu? Şimdi devam et. Seni ikinci el edebiyatçı. Çek tetiği." Montag'a bir adım daha yaklaştı. "Montag sadece yakarken haklı değildik," dedi. Beatty yüzünde değişmeyen bir gülümsemeyle "Ver onu Guy," dedi. Sonra Beatty alevler içinde haykıran, zıplayan, yerlerde yuvarlanan ve anlaşılmaz şeyler söyleyen insan biçiminde bir alev kütlesi oldu. Ve Montag üstüne uzun bir sıvı püskürtmesi daha yaptıktan sonra artık çimenlikte kıvranırken insana da benzemiyordu. Kıpkırmızı olmuş bir sobaya tükürüldüğü zaman oluşan tıslamaya benzer bir ses, bir kabarcıklanma ve sanki devasa bir sümüklü böceğin üstüne tuz döküldüğü zaman oluşan sarı köpüklü bir sıvılaşma ve kaynama vardı. Montag gözlerini kapattı. Bağırdı, bağırdı ve elleriyle kulaklarını tıkayarak sesi kesmek istedi. Beatty tekrar tekrar çırpındı ve sonunda tıpkı kavrulmuş mum bir bebek gibi kendi üstüne bükülerek sesi kesildi. Diğer iki itfaiyeci kımıldamadılar. Montag içindeki bulantıya hakim olmayı başararak elindeki alev püskürtücüyü onlara çevirdi. "Arkanızı dönün." Döndüler. Yüzleri bembeyaz birer et parçasıydı ve durmadan terliyorlardı. Kafalarına vurarak onları yere devirdi. Düştüler ve kımıldamadan yattılar. Tek bir sonbahar yaprağının sürüklenmesi döndü ve mekanik tazı oradaydı. Çimenliğin yarısındaydı ve tıpkı tek bir siyah gri katı duman bulutu sessizce ona doğru uçuyormuş gibi gölgelerin içinden geliyordu. Köpek havadan ona doğru son bir sıçrama yaptı. Montag'ın başının bir metre kadar üstünden ona doğru geliyordu ve örümceğe benzer bacakları ulaşmak üzereydi. Prokay'ın iğnesi kızgın bir diş gibi fırlamıştı. Montag, köpek tam kendisine çarpıp alev silahı ile birlikte 3 metre gerideki ağaçlara doğru yuvarlanmadan önce onu sarı, mavi ve turuncu taç yaprakları üstüne kapanmış, harikulade bir tomurcuğun açılmasına benzer bir alevle yakaladı. Montag, alevler köpeği sararak havaya fırlatıp metal kemik ve eklemlerini patlatarak iç kısmının kırmızı bir roket gibi sokağa saplanmasından bir saniye önce onu tırmalayarak bacağını yakaladığını ve iğnesini batırdığını hissetmişti. Montag yattığı yerden bu ölü canlı şeyin havada kıvrılarak ölmesini izledi. Şimdi bile Montag'ın üstüne atlamak ve yarım kalmış olan iğneleme işini tamamlamak istermiş gibi görünüyordu. Zaten iğne şu anda bacağının etinde etkisini gösteriyordu. Bacağını tazının çamurluk kaplaması dizine çarpar çarpmaz çekmiş olmanın hem rahatlamasını hem de korkusunu yaşadı. Bir bacağı uyuşurken ayaklarını yeniden kazanamayabileceğinden korktu. Bu uyuşukluğun içine yerleşmiş bir uyuşukluktaki bir uyuşukluğun içindeki ya şimdi? Sokak boş. Ev eski bir sahne dekoru gibi yanmış durumda. Diğer evler karanlık. Tazı orada. Beatty şurada. Diğer iki itfaiyeci başka bir yerde. Ve Semender koca makineye baktı. Bu da yok edilmeliydi. Diye düşündü. Bakalım durumun ne kadar kötü. Ayağa kalk şimdi. Yavaş yavaş. İşte oldu. Ayakta durdu. Sadece bir ayağı vardı. Diğeri ise sanki işlediği belirsiz bir günah nedeniyle taşımak zorunda kaldığı yanmış bir cam kütüğü parçasıydı. Ağırlığını üzerine verdiği zaman baldırından bir gümüş iğneler sağanağının fışkırıp dizlerine saplanmasına neden oldu. Ağladı. Haydi, haydi, sen burada kalamazsın. Hadi. Ya az önce geçen olaylar ya da kavgayı izleyen anormal sessizlik nedeniyle Montag hangisi olduğunu bilmiyordu. Cadde boyunca birkaç evin ışıkları yanmıştı. Montag aksadığı zaman bacağını tutup onunla konuşarak, inildeyerek, yalvararak talimatlar yağdırıp, ona bu en hayati anda çalışması için küfürler ve ricalar ederek topal haliyle yıkıntının çevresini dolandı. Birkaç kişinin karanlıkta bağırıp çağırdığını duydu. Arka avluya ve sokağa ulaşmıştı. "Beatty," diye düşündü. "Artık bir sorun değilsin. Her zaman bir sorunla uğraşma. Yok et onu dedin. İşte ben ikisini de yaptım. Güle güle yüzbaşı." Sonra sendeleyerek karanlık sokakta ilerledi. Ayağını her basmak isteyişinde sanki içinde bir silah patlıyordu. "Sen bir budalasın. Lanet bir budala. Aptal bir budala. Bir salak. Müthiş bir salak. Lanet bir salak ve budala. Lanet bir budala," diye düşündü. "Şu karışıklığa bak. Çözümü nerede? Şu karışıklığa bak. Sen ne yapıyorsun? Gurur, kahretsin ve öfke. Ve sen bunları daha başlangıçta herkesin ve kendinin üstüne kusarak karmakarışık ettin. Fakat hepsi birden. Fakat hepsi birbiri üstüne. Beatty, kadınlar, Mildred, Clarice, her şey. Mazeretin yok. Evet, mazeretin yok. Aptal, kahrolası aptal. Git teslim ol. Hayır, elimizden geleni kurtaracağız. Geriye yapılacak ne kalmışsa yapacağız. Yanmamız gerekirse birkaç kişiyi de beraber götürürüz. Dur. Kitapları hatırlayınca bir denemeye karar vererek geri döndü. Bahçe çitinin yakınında saklamış olduğu yerde birkaç kitap buldu. Mildred, Tanrı onu kutsasın, bunları bulamamıştı. Dört kitap hala sakladığı yerde duruyordu. Çevreden bağırışmalar duyuluyor, el fenerlerinin ışıkları gece karanlığında oynaşıyordu. Uzaklardan diğer semenderlerin gürlemeleri ve şehir içinde dolanan polis arabalarının siren sesleri geliyordu. Montag kalan dört kitabı aldı ve sekerek, sarsılarak sokak boyunca ilerledi ve birden sanki kafası kesilmiş ve vücudu orada yatıyormuş gibi düştü. İçinden gelen bir şey onu durmaya ve birden yere yatmaya zorlamıştı. Düştüğü ve hıçkıra hıçkıra ağladığı yerde bacakları kıvrılmış ve yüzü körlemesine çakıllara dayanmış bir halde yatıyordu. Beatty ölmek istedi. Ağlamasının ortasında Montag bunun doğru olduğunu düşündü. Beatty ölmek istemişti. Sadece orada durdu, gerçekten kendini savunmaya çalışmadı. Sadece orada durup dalga geçti ve iğneledi, diye düşündü Montag. Ve bu düşünce onun ağlamasının kesilmesine, nefes almak için durmasına neden oldu. Karşısında silahlı bir adam varken çeneni kapatıp hayatta kalmak yerine ona bağırıp onunla alay ederek çılgına çevirecek kadar ölümü istemek ne tuhaftı. Ve sonunda uzaklardan koşar adım sesleri duydu. Montag oturdu. "Gidelim buradan. Hadi, kalk. Kalk, böyle oturamazsın." Fakat hala ağlıyordu ve bunun geçmesi gerekiyordu. Şimdi azalmaya başlamıştı. Kimseyi, Beatty'yi bile öldürmek istememişti. Derisi sanki asite daldırılmış gibi bir anda gerginleşmişti. Öğürdü. Beatty'yi gördü. Bir meşale gibi kımıldamıyor, çimenlerin üstünde kıvranıyor. "Üzgünüm, üzgünüm, oh, Tanrım, üzgünüm. Her parçayı yeniden birleştirerek kalbur ve kumdan önceki birkaç güne, denhamdiş macununa, güve seslerine, ateş böceklerine, alarmlara, gezintilere, hayatının normal düzenine dönmek istedi. Bütün olanlar birkaç kısa gün için çok fazlaydı. Aslında bir yaşam boyu için bile çok fazlaydı. Sokağın uzak ucundan koşan ayak sesleri duydu. "Kalk ayağa," dedi kendine. "Kahretsin, kalk," dedi bacağına ve kalktı. Ellerine kıymıklar batmasına neden olan, kenar parmaklıklarına tutunarak yaptığı 50 metrelik yürüyüş sırasında, ağrılar önce diz kapağına batan dikenler gibiyken, sonra dikiş iğnelerine ve en sonunda da normal toplu iğnelere dönüştüler. Karıncalanma artık sanki birisi o bacağının üstüne kaynar su püskürtüyormuş gibiydi. Ama bacak sonunda tekrar onun bacağı olmuştu. Koşmanın ayak bileğinin burkulmasına neden olacağından korkmuştu. Şimdi gecenin havasını ağzından içeri çekip onu karanlığı bütün ağırlığıyla kendi içinde bırakmış olarak hafifçe dışarı üflerken düzgün bir yürüyüş tutturdu. Kitapları elinde taşıyordu. Faber'i düşündü. Faber orada, geride. Artık bir adı ve kimliği olmayan, duman tüten, biçimsiz katran yanının içindeydi. Faber'i de yakmıştı. Bu düşüncesiyle o derece sarsıldı ki, Faber'in gerçekten ölmüş, şu anda kömürleşmiş, asfalt kirişlerle birbirine bağlı bir iskelet olan adamın cebindeki yeşil kapsülle birlikte bir hamam böceği gibi kavrulmuş olduğunu sandı. "Şunu unutmamalısın," diye düşündü. "Onları yak, yoksa onlar seni yakarlar." Şu anda işte bu kadar basitti. Ceplerini aradı, para oradaydı. Ve diğer cebinde, tüm şehrin bu siyah soğuk sabahta kendisiyle konuştuğu deniz kabuğu vardı. "Polis alarmı. Aranıyor. Şehirde bir kaçak. Cinayet ve devlete karşı suç işledi. Adı Guy Montag. Mesleği itfaiyeci. Son görüldüğünde..." Düzgün dar sokakta 6 blok koştu ve sonra sokak en az 10 sokak genişliğinde bomboş bir ana caddeye açıldı. Yüksek ark lambalarının çiğ ışığı altında cadde donmuş, teknesiz bir nehir gibi görünüyordu. Geçmeye çalışsa boğulacakmış gibi geldi ona. Çok geniş ve çok açıktı. Onu koşarak geçmeyi kışkırtan, parlak ışık altında kolayca görülebileceği, kolayca yakalanabileceği, kolayca vurulabileceği, dekoru olmayan büyük bir sahne gibiydi. Deniz kabuğu kulağında vızıldadı. "Koşan adama dikkat! Koşan adama dikkat edin! Yalnız başına yürüyen adama dikkat edin! Dikkat!" Montag karanlıklara geri çekildi. Tam ilerisinde kocaman bir parça porselen kar yığınının parıldadığı bir benzin istasyonu vardı. Ve iki gümüş böcek doldurmak için sıradaydılar. Eğer şimdi koşmadan gezinir gibi caddeyi sakin bir tavırla yürüyerek geçecekse, temiz ve kıyafetinin derli toplu olması lazımdı. Eğer yıkanıp saçlarını tararsa, bu ona yola çıkmadan önce ek bir güvenlik sağlardı. Yola çıkmak. Nereye? "Evet," diye düşündü. "Nereye kaçıyorum?" "Hiçbir yere." Gerçekten gidebileceği bir yer veya bir arkadaşı yoktu. Faber dışında. Bir anda içgüdüsel olarak Faber'in evine doğru koşmakta olduğunu fark etti. Fakat Faber onu saklayamazdı. Bunu denemek bile bir intihar olurdu. Fakat ne olursa olsun birkaç kısa dakika için Faber'i görmeye gideceğini biliyordu. Faber'in evi, geniş ölçüde yitirmeye başladığı kurtulabilmeye dair inancını yeniden canlandırabileceği yer olabilirdi. Sadece dünyada Faber gibi insanların da olduğunu bilmek istiyordu. Adamı canlı, bir başka gövdenin içine yerleştirilmiş bir gövde gibi yanmamış olduğunu görmek istiyordu. Ve parasının bir kısmını Elbette Montag kendi yolunda kaçmaya başladıktan sonra harcaması için Faber'e vermeliydi. Belki de açık araziye ulaşabilir, nehirde veya nehir civarında ya da ana yolların çevresinde, tarlalarda, tepelerde yaşamını sürdürebilirdi. Büyük bir uğultu gökyüzüne bakmasına neden oldu. Polis helikopterleri o kadar uzakta yükseliyorlardı ki, sanki birisi kuru bir kara hindiba çiçeğinin gri tepesini gökyüzüne fırlatmış gibiydi. İki düzine kadar helikopter telaşla, tereddütle, kararsızlık içinde tıpkı sonbaharın şaşırttığı kelebekler gibi 3 kilometre ötede birer birer oraya buraya yumuşak bir şekilde inerek orada böcekleri kontrol ediyor, caddelerde çığlıklar atarak ilerledikten sonra birden yeniden havaya fırlayarak aramalarına devam ediyorlardı. Ve benzin istasyonu oradaydı. Çalışanlar şimdi müşterileriyle ilgileniyorlardı. Arkadan yaklaşarak Montag erkekler tuvaletine girdi. Alüminyum duvardan radyonun "Savaş ilan edilmiştir" dediğini duydu. Dışarıda arabalara benzin konuyor, böceklerdeki insanlar kendi aralarında konuşurlarken İstasyonda çalışanlar da motorlardan, benzinden ve ödenecek paradan söz ediyorlardı. Montag radyonun yaptığı basit bildirinin üstünde yarattığı şoku hissedecek kadar bekledi. Fakat bir şey olmadı. Savaş, şu andan itibaren 1 ya da 2 saat için onun kişisel dosyasının kapanmasını beklemek zorundaydı. Elini yüzünü yıkadı, kurulandı. Ve biraz sakinleştikten sonra tuvaletten çıkıp kapıyı dikkatle kapattı. Karanlıkta yürüyerek sonunda boş caddenin kenarında durdu. Burada, önünde, bu serin sabahta kazanması gereken bir oyun, muazzam bir bowling alanı vardı. Cadde belli isimsiz kurbanın, belli isimsiz katiller tarafından öldürmesinden önce bir arenanın olabileceği kadar temizdi. Geniş beton nehrin üstündeki hava sadece Montag'ın vücudunun sıcaklığıyla titriyordu. Sadece kendi vücut sıcaklığının çevresindeki bütün dünyayı nasıl titrettiğini hissetmek inanılmaz bir şeydi. Kendisi ışıldayan bir hedefti. Bunu istiyor, bunu hissediyordu. Şimdi de o küçük yürüyüşüne başlaması gerekiyordu. 3 blok ötede birkaç arabanın farları parladı. Montag derin bir nefes aldı. Ciğerleri sanki göğsünün içinde tutuşmuş katır tırnakları gibiydi. Ağzı koşmaktan kupkuruydu. Boğazında kanlı demir tadı, ayaklarındaysa paslanmış çelikler vardı. Ya şuradaki ışıklara ne demeli? Bir kere yürümeye başladıktan sonra o böceklerin buraya ne kadar çabuk gelebileceklerini de hesaplaman gerekiyordu. Pekala. Karşı kaldırım ne kadar uzakta? 100 metre kadar gözüküyor. Belki tam 100 değil, fakat öyle olduğunu kabul et ve çok yavaş giderek, tatlı bir gezinti gibi 30 saniye kadar sürer. Bütün yolu geçmek de 40 saniye. Böcekler bir kere hareket ettiler mi, yaklaşık 15 saniyede gerilerinde 3 blok bırakırlar. Demek oluyor ki, yolu geçmek için koşmaya başlamasından sonra yarı yola gelse bile. Sağ bacağını dışarı çıkardı. Sonra da sol bacağını ve sonra tekrar sağını. Boş caddede yürüdü. Cadde tamamıyla boş bile olsa elbette güvenli geçişten emin olamazdınız. Çünkü birdenbire bir araba 4 blok öteden belirerek siz daha bir düzine nefes alamadan bir anda belirip yanınızdan geçip gidebilirdi. Adımlarını saymamaya karar verdi. Ne sağa ne de sola baktı. Tepesindeki ışıklar bir öğle güneşini andırırcasına parlak ve o kadar sıcaktı. 2 blok öteden hızlanmakta olan arabanın sesini dinledi. Arabanın hareketli farları birden ileri geri hareket etti ve Montag'ı yakaladı. Yürümeye devam etti. Montag'ın ayakları tökezledi ve kitapları sıkı sıkıya tutarak olduğu yerde donup kalmamak için kendini zorladı. İçgüdüsel olarak birkaç çabuk, koşarcasına adım attı ve sonra yüksek sesle kendisiyle konuşup yeniden yavaş yürüyüşüne döndü. Şimdi artık tam yolun karşısındaydı. Fakat böceğin motorundan gelen sesler hızlandıkça daha da güçleniyordu. Polis. Elbette. Beni gördüler. Fakat şimdi yavaşla. Yavaş. Sakin. Dönme. Bakma. İlgili gözükme. Yürü. Evet, işte bu. Yürü. Yürü. Böcek acele ediyordu. Böcek kükrüyordu. Böcek hızını artırıyordu. Böcek vınlıyordu. Böcek yüksek sesle gürlüyordu. Böcek yüzeyi sıyırarak geliyordu. Böcek, görünmeyen bir tüfekten atılmış ıslık çalan tek bir mermi gibi geliyordu. Hızı saatte 120 mil, en azından 130 mil vardı. Montag dişlerini sıktı. Hızlanan farlar sanki yanaklarını yakıyor ve sinirli bir şekilde gözlerini kırpmasına, bütün vücudunun terden sırılsıklam olmasına neden oluyordu. Sersem gibi bir süre kendisiyle konuşarak acemice ilerledi. Sonra fırlayarak koşmaya başladı. Ayaklarını gidebilecekleri en uzak yere ulaşacak kadar açtı. İndi, tekrar en uzağa, yeniden indi, tekrar ilerledi, indi, tekrar ileri. Tanrım, Tanrım! Bir kitap düşürdü, hızını kesti. Neredeyse dönüyordu. Fikrini değiştirdi, ileri atıldı. Beton yalnızlığın içinde kükreyerek böcek, onun koştuğu yolda hızla geliyordu. 200-100 metre geride, 90-80-70. Montag nefes nefese. Elleri havada sallanıyor, bacakları yukarı aşağı ileri, yukarı aşağı ileri, daha yakında, daha yakında, korna çalıyor, bağırıyor. Gözleri artık beyazlıktan yanıyor ve başı parlayan ışıktan kurtulmak için şiddetle dönüyor. Şimdi böcek kendi ışığı tarafından yutulmuş durumda. Artık ona doğru uzanan meşaleden başka bir şey değil. Tümüyle ses, tümüyle yüksek bir ses. Şimdi, neredeyse tam üstünde. Tökezledi ve düştü. Mahvoldum. Her şey bitti. Fakat düşmek işe yaramıştı. Ona ulaşmaya ramak kala böcek saptı, yön değiştirdi. Gitmişti. Montag dümdüz, başı önde yattı. Böceğin mavi egzoz dumanları arasından hafif gülüşme sesleri duyuldu. Sağ kolu önünde uzanıyordu, dümdüz. Bu elini kaldırdığı zaman, arabanın lastiğinin geçerken sürtündüğü yerdeki birkaç santim kalınlığındaki belirsiz siyah çizgiyi gördü. İnanamayarak bu siyah çizgiye bakarken ayağa kalktı. Bunlar polis değildi, diye düşündü. Caddenin alt kısmına baktı. Artık belliydi. Her yaştan, Tanrı bilir, 12 ile 16 arası, ıslık çalan, bağıran, haykıran bir araba dolusu çocuk. Bir adam görüyorlar, oldukça olağanüstü bir görünüş. Bir adam ağır ağır yürüyor. Az rastlanan bir şey ve onun kaçak Bay Montag olduğunu bilmeden, sadece şunu yakalayalım diyorlar. Sadece bir avuç çocuk uzun bir gecede dışarı çıkıp birkaç ay saatinde gürleyerek 5 ya da 600 kilometre gitmek istiyorlar. Yüzleri rüzgardan buz kesmiş, şafak vakti eve dönmüş veya dönmemişler. Canlı ya da değiller. Macerayı yaratan da bu. Beni öldürebilirlerdi diye düşündü Montag. Doğrulmaya çalışırken hava hala toz içindeydi. Yaralanmış yanağına değiyordu. Şu dünyada hiçbir neden yokken beni öldüreceklerdi. Ayaklarının her birine yürümesini ve yürümeye devam etmesini söyleyerek uzak kaldırıma doğru yürüdü. Nasıl olmuşsa dökülen kitapları da toplamıştı. Eğildiğini ve onlara dokunduğunu hatırlamıyordu. Onları sanki karar veremediği poker kağıtları gibi bir elinden diğerine aktarıyordu. Acaba Clarice'i öldüren de bunlar mıydı? Durdu ve zihni bunu tekrar söyledi. Çok yüksek sesle. Acaba Clarice'i öldüren de bunlar mıydı? Arkalarından bağırarak koşmak istedi. Gözleri yaşardı. Onu kurtaran şey düz olarak düşmüş olmasıydı. O arabanın şoförü Montag'ın düştüğünü görünce içgüdüsel olarak o hızla bir adamın üstünden geçmenin arabayı devirip hepsini ortalığa saçması olasılığını düşünmüş olmalıydı. Eğer Montag ayakta bir hedef olarak kalsaydı, Montag nefesini tuttu. Caddenin alt tarafında, uzaklarda, dört blok ötede böcek yavaşladı. İki tekerlek üzerinde döndü ve şimdi caddenin yanlış tarafından gittikçe hızlanarak müthiş bir hızla geri geliyordu. Fakat Montag gitmişti. Uzun yolculuğuna başladığı gibi gene dar bir sokağın karanlığına sığınmıştı. Bir saat mi, yoksa bir dakika mı olmuştu? Gece karanlığında titreyerek durdu ve geriye bakınca böceğin hızla geçerek caddenin ortasına tekrar kaydığını gördü. Havada şen kahkahalar. Sonra gitti. Daha sonra Montag karanlıkta yürüdü. Helikopterlerin yaklaşan uzun kışın ilk karları gibi indiklerini görebiliyordu. Ev sessizdi. Montag arka taraftan gecenin nemiyle ıslanmış nergis, gül ve ıslak çimlerin yoğun kokusu altında ihtiyatla yaklaştı. Arkadaki tel kapıya dokundu. Açıktı. İçeri kaydı ve dinleyerek sundurma boyunca ilerledi. "Bayan Black, orada uyuyor musun?" diye düşündü. Bu iyi değil. Fakat kocanız bunu başkalarına yaptı ve hiç sormadı, hiç merak etmedi ve hiç üzülmedi. Siz de bir itfaiyeci eşi olduğunuza göre şimdi sizin sıranız ve sizin eviniz. Kocanızın yaktığı bütün evler ve düşünmeden incittiğiniz bütün insanlar için. Ev cevap vermedi. Kitapları mutfağa sakladı ve tekrar evden sokağa çıktı. Dönerek baktığında ev karanlık, sessiz ve uykudaydı. Üstünde helikopterlerin parçalanmış küçük kağıtlar gibi uçuştuğu şehir boyunca yoluna devam ederken, gece olduğu için kapanmış olan bir mağazanın yanındaki boş bir telefon kulübesinden alarmı verdi. Sonra gecenin soğuk havasında durarak bekledi ve uzaktan sirenleri duyunca kaçtı. Semenderler geliyorlardı. Kendisi işteyken Bay Black'in evini yakmaya, karısının sabah yazında titreyerek çatının yangının içine çöküşünü seyretmesi için geliyorlardı. Fakat şu anda kadın hala uykudaydı. "İyi geceler Bayan Black," diye düşündü. "Faber, kapıyı bir daha çalış." Bir fısıltı ve uzun bir bekleyiş. Sonra bir dakika sonra Faber'in ufak evinin içinde küçük bir ışık yandı. Yeni bir duraklamadan sonra arka kapı açıldı. Faber ve Montag sanki birbirlerinin varlığına inanamıyorlarmış gibi yarı aydınlıkta bir süre birbirlerine baktılar. Sonra Faber kımıldadı ve elini uzatarak Montag'ı yakaladı. İçeri çekerek oturttu, tekrar kapıya giderek dinledi. Sabahın sessizliğinde uzaktan sirenler duyuluyordu. İçeri girerek kapıyı kapattı. "Başından beri bir sürü aptallık yaptım," dedi Montag. "Çok kalamam. Kaçıyorum. Tanrı bilir nereye." "Neyse ki doğru şeyler için aptallık yaptın," dedi Faber. "Senin öldüğünü sanıyordum. Sana verdiğim ses kapsülü yandı. Yüzbaşının seninle konuştuğunu duydum ve sonra her şey kesildi. Az daha seni aramaya çıkıyordum." "Yüzbaşı öldü. Ses kapsülünü buldu, sesini duydu ve onu izleyecekti. Onu ateş püskürtücüyle öldürdüm." Konuşmadan bir süre sessizce oturdular. "Tanrım, bütün bunlar nasıl oldu?" dedi Montag. "Daha bir gece önce her şey iyiydi ve sonrasında boğulmakta olduğumu biliyorum. Bir insan kaç kez yıkılıp sağ kalabilir? Nefes alamıyorum. İşte Beatty öldü ve bir zamanlar benim arkadaşımdı. İşte Millie gitti. Benim karım olduğunu sanıyordum. Fakat şimdi bilmiyorum. Evim tamamıyla yandı. İşimi kaybettim ve ben de kaçıyorum. Ve ben buraya gelirken bir itfaiyecinin evine kitap sakladım. Ulu Tanrım, şu bir haftada yaptığım işlere bak. Yapman gereken şeyi yaptın. Bu çoktandır içinden geliyordu. Evet, inanacağım başka bir şey yoksa bile buna inanıyorum. Olması gerektiği için bugüne kadar gizli kalmış. Uzun zamandır bunu hissediyordum. Etrafta dolaşıp bir şeyler yapıp başka şeyler hissederken içimde bir şeyler gizliyormuşum. Tanrım, hepsi birikmiş. Fazla kilolar gibi üzerimde görünmemesine garip. Şimdi işte buradayım ve senin de hayatını alt üst ediyorum. Beni buraya kadar izlemiş olabilirler. Yıllardan beri ilk defa yaşadığımı hissediyorum, dedi Faber. Bir ömür önce yapmam gereken şeyi yapmakta olduğumu hissediyorum. Kısa bir süredir korkmuyorum. Belki de bunun nedeni sonunda doğru şeyi yapmakta olduğumdur. Belki de çok aceleci davranmış olduğumdan sana karşı korkak görünmek istemediğim içindir. Sanırım artık daha şiddetli şeyler yaparak kendimi ortaya çıkartmam ve bu işte başarısız olarak korkaklığa dönmemem gerek. Planın nedir? Kaçmaya devam etmek. Savaşın başladığını biliyor musun? Duydum. Tanrım, ne komik değil mi? Dedi ihtiyar adam. Kendi dertlerimiz olduğu için ne kadar uzak görünüyor. Montag cebinden $100 çıkartırken, düşünecek zamanım olmadı, dedi. Bunun sende kalmasını istiyorum. Ben gittikten sonra işine yarayacak şekilde kullan. Fakat öğlene kadar ölmüş olabilirim. Kullan bunu. Faber başını salladı. Eğer yapabilirsen nehre doğru gitmeye çalış. Onu izle. Bir şekilde ülkenin içlerine uzanan eski demir yolu hatlarına rastlarsan onları takip et. Bugünlerde hemen hemen her şey hava yoluna bağlı olduğu için yolların çoğu terk edildi. Ama raylar hala duruyorlar, paslanıyorlar. Başıboş gezenlerin bütün ülkede kampları olduğunu duydum. Orada burada. Onlara yürüyen kamp diyorlar. Eğer yeterince uzağa yürür ve gözlerini açık tutarsan